Ayrım 13, sayfa 121. 13. Ali. Batmakta olan güneşin kızıllığında arabalarına doğru ilerleyen Bilge ve Doğru'nun ardından baktı. Bugün dünya ne kadar da huzurluydu. Özenle yapılan her işi izlemekten alınan bir keyifle Bilge'nin Doğru'yu koltuğa yerleştirmesini, emniyet kemerini bağlamasını izledi. Bilge kendi kapısını açarken bir an baktı Ali'ye. Kaçamak, kısa, ani ve hedefsiz bir bakış. Sonra hemen arabaya bindi. Kesin yine utanmış olmalıydı diye düşündü Ali. Keyiflendi. Bir bakıştan utanacak kadar tertemizdi. Huzurlu bir nefes alarak hayatında tanıdığı ve tanımasının mucize olduğunu bildiği bu en katıksız insan arabayla insanın arabasıyla uzaklaşmasını izledi. Bu ilk gidişin geri dönüşlere vesile olacağına emindi. Görebilmek için evin önüne ilerledi. Bilge'nin arabası uzaklaşırken kalbine umut doğdu. Yalnız olmadığının umudu. Herkesin nasıl da yaralı olduğunu, eksik olduğunu, her gün mücadelede olduğunu düşündü. Hayat paylaşmayı bilmediğimiz için savaşa dönüşmüştü. Halbuki paylaşmak için birlikteydik, savaşmak için değil. Ailesini bırakıp bu şehre geldiği için değildi yalnızlığı. Bilgilendikçe, öğrendikçe doğduğu aileye yabancılaşmaktan olduğu kişiyi rahminden çıktığı anasına tanıştıramamasındandı. Kendi mücadelesinden yenik çıkmıştı. Tarikatta büyümüştü Ali. Varoluşu sorgulamayan, yasağında çocuk aklıyla kendini günahkar hissederek gelişmeye çalışmıştı. İstanbul'a gelmesi ve okulu bırakıp taksi şoförlüğüne başlaması hep ekonomik problemlerdendi. Can Manay'la tanışması kendi karanlığında kaybolurdu. Doğamazdı belki karakteri. Ailesinin kendisine yüklediği korkudan beslenen biri olarak yaşamaya, daha doğrusu ölmeye devam ederdi. Korkuyla yaşayamıyordu ki insan. Adım adım her nefeste ölüyordu. Sevgiyi de ölümsüz yapan bir varlığı, sevince yok olmak değil dönüşmek oluyordu ölüm. Cahilliğin temeliydi bu korku. Korkuyla şekillenmiş aileler, çocuklarının kendilerinden büyüyüp yabancılaşmasını engellemek için en ilkel haliyle Bilge'den uzak tutuyorlardı. Kendilerini geliştirip yavrularını yetiştirmek yerine yavrularını engellemekti cehalet. Aklına gelen sorularla kendini günahkar hissederek yaşamak, imkansızlıklar içerisinde imkan olmuştu Ali'ye. Hayatın felsefesini keşfetmesinde açlığı, yalnızlığı, acıyı biliyordu. Hem bedenen hem ruhen. Fiziksel olarak deneyimlediği hallerin duyguya dönüşmesi, varoluş bilinci, Ali çok zengindi bu anlamda. Belki de en zengin. 8 çocuğun ortancalarından biriydi. Kardeşlerinden üçünün hastalıktan ölümü, ikincisinin doğumu, kalabalık içinde doğan bir çocuğun fark edilemeyişi, olduğu kişiyi görmez kılan ailesinin cahilliği, her soruda kendisini günahkar hissetmenin ağırlığı, her oluşu yaradana bağlamanın hafifliği, sorgusuzluğun cehaleti, her şeyi yaşamış bir deneyim zenginiydi. Bilge'yi görür görmez tanımıştı. Deneyim zenginleri birbirlerini görür görmez tanırlardı. Bilge de onu tanıyacaktı. Zamanı gelecek ve gerçekten tanışacaklardı. Bilge henüz fark etmemişti zenginliğini çünkü düzlükte değildi. Az kalmıştı. O da çıkacaktı. Görüyordu Ali, bekliyordu. Araba gözden kaybolurken arazinin diğer köşesindeki eve kaydı gözleri. Leyla'nın da Bilge'nin gidişini köşeden izlediğini fark etti. Umudun sadece kendisinde doğmadığından emindi. Bilge bugün nasıl da herkesi etkilemişti. Evine girdi Ali. Her köşesini, hemen hemen her eşyasını kendi elleriyle yapmıştı. Kendini gerçekleştirmek için bir kozaydı bu ev. Bir tarla, topraktan beslenecek, tükettiğini üreterek insanlığını keşfedecekti. Şanslıysa kendini bir gün insana dönüştürecekti, hakiki bir insana. Yaralanarak, eksik hissederek, mücadele ederek öğrenmişti hayatı. Halbuki hayat mücadele değildi ki, yardımlaşma olması gerekirdi. Burası diğerlerinin yargıladığımız değil, anladığımız zaman ancak yaşamaya başlayacağımız yerde. 14. Bilge. Ağaçların arasında toprak yoldan akıp gittiler. Bilge müziği açtı. Radyoda Patrick Watros'tan Step Out for a While çalmaya başladı. Doğru kafasını koltuğa yasladı. Yol kenarındaki tarlalara odaklandı. İlk defa saymıyor, izliyordu. Sanki ilk defa hesaplamıyor, akışına bırakıyordu. Hızını azalttı Bilge. Acelesi yoktu. Gidilen yolun tadını çıkarmak istedi. Hayat varılan yer değil, gidilen yol değil miydi? Toplum diye düşündü. Bugün ilk defa toplumun içindeydi. Doğru ile birlikte. Daha önce onlarca kez maruz kalmışlardı diğer insanların varlığına, kalabalığına. Ama bugün ilk defa birlikte olmuşlardı diğerleriyle. Nasıl da yer sofrasında itirazsız oturmuştu doğru. Ve etrafındakilerden rahatsız olmamıştı ilk defa. Onların yediklerinden itirazsız yemiş, itirazsız Ali'nin kendisine sunduğu şeyleri denemişti. Daha önce hiç olmamıştı böyle. Rütüel'in asla dışına çıkmazdı. Çünkü her çıkış bir kriz. Her kriz geriye atılan bir adım. Her geriye atılan adım Bilge'nin ruhunda açılan bir yaraydı. Doğduğundan beri yanındaydı Doğrul'un. Annesinin kendisini nasıl da Doğru'dan uzak tuttuğunu, ilk anlarını ve Doğru'nun elinden aldığı kalem yüzünden Doğru'nun kilitlenip saatlerce bağırarak ağlamasıyla onunla ilgili ilk hatırladığı. Annesinin sürekli kendisine kızması, Doğru'yu rahatsız ettiği için ceza alması, babasının hiç ortada olmamasıydı çocukluk yılları. Nasıl olmuştu da sahip çıkabilmişti Doğru'ya? Hatırladı. Yazı yazmayı öğrendiğinde Doğru'nun ne kadar hızlı hesap yaptığını keşfetmişti. Belki de onu ilk defa o zaman sevmişti. Bir hesap makinesini sever gibi. Sayıları yazıp ona toplatmak ilk oyunları olmuştu. Rakamlarla konuşur olmuşlardı. Sonra kendi yalnızlığı, yokluğu içinde kendisini reddetmeyen bir tek o olduğu için yakınlık hissetmişti. Hiçbir şey hissedemediği söylenen ağabeyiydi. Hayatı paylaştığı tek kişi, en yakın arkadaşı, otizmliydi. Derin bir nefes aldı, Doğru'ya baktı. Uyumuyordu, sadece seyrediyordu. Acaba ne düşünüyordu? Ali karşısında dikilirken koşup kaçmak istediği o evden doğuracaktı Doğru. İlk defa bunu hissetti Bilge. Onura yardım etmek aslında Doğru'ya yardım etmekti. Şimdi anlayabiliyordu bunu. İnsan diğerine yardım edince aslında kendine yardım ediyordu. Dikiz aynasından baktı. Uzun süredir ilk defa kendine gülümsüyordu. 15. Özge Mahizar. Gecenin karanlığında kendisini kovalayan her duygudan kaçarcasına açılan kapıdan içeriye girdi. İnsan kaybolmamak için hep kendisini en iyi bilen kişiye gelirdi. Mahizar sevgiyle sarıldı. Özge ağlamaya başladı. Kendini güvende hissettiğini sanmıştı. Duygularını dışarıdaki dünyanın saçmalığından, tuzaklarından saklamaya ihtiyacı vardı sadece birkaç dakikada olsa. Mahizar'ın kollarında saklandı. Bu saklanışın Mahizar'ın yakalanışı olacağını bilmeden. Özge'nin ağlamasının geçmesini sormadan bekledi Mahizar. Özge başını kaldırdığında yeşilin kırmızıya karıştığı gözlerinde korku vardı. Ancak o zaman konuşmak zorunda kaldı. Neyim var derken usulca Özge'nin gözlerindeki korkuyu korkuyla beslememek için dikkatliydi. Özge ayırdı bedenini. Peçeteye ihtiyacım var dedi. Akan burnunu silmesi gerekti. Mahizar bir hamleyle peçete getirirken Özge kendini koltuğa bıraktı. Kocaman bir savaşın içindeyim ve karşımdaki şey o kadar devasa ki sanki kendi kendime savaşçılık oynuyormuşum gibi. Duramıyorum ama varamıyorum da. Yorulmak istiyorum, yorulup sıyrılabilmek ama sıyrılamıyorum. Çünkü her gün yataktan fırlarcasına kalkıyorum, savaşını vermem gereken şeyler için. Her gün yeniliyorum. Korumak istediğim her şeyi her gün kaybediyorum. Her gün eksiliyorum. Çoğalmak isterken azalıyorum. Mahizar Özge'nin yanına çöktü. Anlamaya çalışarak bir şey oldu ve olan şeyi anlatmak yerine hayatın felsefesine saklanıyorsun. Saklanmazsan anlatırsın. Benimle paylaşırsan söz azalacak. Bu his ve sen çoğalacaksın. Anlat dedi. Ama Özge anlatamazdı. Sadık Murat Kolhan'a hissettiği bu duyguyu kimseyle paylaşamazdı. Kendi kendine bile düşünemezken kelimeleri ağzından çıkaramazdı. Beyninde ezerek yok etmeye çalıştığı bu düşüncenin ses olarak atmosferde yayılmasına katlanamazdı. Asıl o zaman yenilirdi. İçini çekti, burnunu sildi. Ciğerlerine doldurduğu ikinci bir havayla daha da güçlü hınkırdı. İçinden atmak istediğinin değil, etrafında sinsice dolaşan Sadık'ın o enerjisi olduğunu biliyordu. Yenilmeyecekti, dikleşti. Mahizar'a dönüp, iyiyim, geçti dedi. Mahizar sevgiyle uzandı ona ama Özge dokunulmak istemedi. Başka biri tarafından neden buraya gelmişti ki? Kendini bomboş hissederek nazikçe kalktı. Karnının acıktığını söyledi. Yemek yemesi, Mahizar'la biraz sohbet edip evden gitmesi bir saat sürdü. Evden çıktığında gecenin karanlığına daldı. Kim olduğunu hatırlattı kendine. Yenilmeyecekti. Sadık Murat Kolhan'ın kendisine bulaşmasına izin vermeyecekti. Ne hissederse hissetsin, her şey bir testti. 16. Deniz. Gecenin kalabalığında, sokaklarda hayata tutunan, umudu başka birinin bedeninde, aşkta bulabileceklerin sanrısıyla gece dışarı çıkan gençlerin arasında yürüdü. Aşkı merkeze koymuş, aracı amaç haline getirmiş herkes gibi mutsuzdular. Tamamlanmak istiyorlardı. Eksikliklerini başka birinin şahitliğiyle, sevgisizliğiyle tamamlayabileceklerini sanarak sürekli aranıyorlardı. Bulduklarını sandıkları şeye yapışıp, hayattan bekledikleri her şeyi bir kişiye yükleyip birbirlerini sömürüyorlardı. Aşk zannettikleri duyguyla tetiklenen cinsellikleri o kadar ilkeldi ki sevişemiyorlardı. Sadece izledikleri pornolardaki taklit ediyorlardı. Yanından geçtiği kızların bir ilgiye buluşmak için can atan, arayan gözlerden sakınırcasına eğdi kafasını ve kendilerine söylendiği gibi kendilerini erkek hissedebilmek için arayışta olan oğlanların arasından geçip yoluna devam etti Deniz. Küflenmiş tazelikleriyle insan ırkının geleceği saplandıkları aşk arayışında kaybolmuştu. Eksiklik başka biriyle tamamlanamazdı. Aşk sadece motivasyondu. İnsanı kendi versiyonunun en iyi haliyle var olabilme adına tetikleyen bir motivasyon. Motivasyonunu merkeze koyup geri kalan her şeyi ona adamaksa kayboluştu. Biz gelişelim diye hayat tarafından sunulmuş bir araç nasıl olmuştu da bir tuzağa dönüşmüştü. Kendisine takılan, akılları paralize eden kocaman bir örümcek ağı gibi yapışıp yapışıp ve arayış içinde olanların süründüren bir döngü olmuştu aşk. Yanından geçtiği insanların yüzlerine bakmadan kafası önde, gecenin bangırtılı sokaklarında ilerledi. Konservatuvardan arkadaşlarının bir zamanlar işlettiği mekan bu sokağın sonundaydı. Varoş bir mekan adı için ne kadar da saçmaydı. Acaba Hasan hala oralarda mıydı? Kapıdaki güvenliğin önünde oluşan sıra o kadar kalabalıktı ki, gençliklerinde eğlenme sırasının kendilerine gelmesini beklemeye alıştırılmış bu insanların duraklarda saatlerce bekleyebilmeleri ne kadar da doğaldı. Güvenliğe nihayet yaklaştığında Hasan'ı soracaktı ki adam hemen itiraz etti. Sen giremezsin. Deniz dümdüz baktı adamın gözlerinin içine ve sakince konuştu. Girmek ister gibi bir halin mi var sence? Hasan Taza hala burada mı? Güvenlik dikildiği iri bedenin üstünden dikkatle baktı Deniz'e. Elindeki telsizle Hasan Bey'i soran bir adam var derken arkasını döndü. Deniz bekledi. Sonra Deniz'e dönüp bu irilikle bir adamın olabileceğini en ilkel şekilde kimsin dedi. Deniz, deli Deniz dedi. Deli Deniz de kimdi? Güvenlik telsize tekrarladı. Tekrar arkasını dönerek ve cevap bekledi. Cevap yerine Hasan geldi. 7. bölüm. 5 hafta sonra. Eti ve Bilge. Bir düşünceyi iki zıt ucuyla düşünebiliyorsan ve tüm zıtlıkların hesaplayabiliyorsan ancak o zaman gerçekten anlayabilirsin. Fikrin bir ucunda durmak sadece dengeyi bozar. O fikri öldürür. Fanatiklerin sorunu da budur. Öldürürcesine inandıkları fikre sadakatleriyle ihanet ederler aslında. Ortada durmayı beceremiyorsan fikri öldürürsün. Peki nasıl ortada durmayı öğreneceğiz? Nasıl o incecik, belli belirsiz çizginin üstünde, dengede, cambazlar gibi durup inandığımız her şeye hakkını vereceğiz? Hatalar yaparak. Çünkü en yanlışı anlamadan en doğruya ulaşamazsın. Ama biz yanlış yapmaktan korktuğumuz nesiller yetiştirdik. Korkaklık içinde kendini geç kalmış hissedip hareketsizleşen, vazgeçmiş nesillere dönüştüler. Sonra senin neslin geldi. Öksürükle kesildi etinin sözleri. Bedeni iyice ağırlaşmış, sinir sistemi tamamen pes etmişti. Bilge hissettiği hüznü kamufle ederek kalkıp su verdi etiye. Asla içmeyeceğini bile bile. Beklenenden daha uzun savaşmıştı eti bu hastalıkla. Ama yenilmişti. Kesindi. Oğlunu Amerika'ya göndermişti. Devamı getirilmesi gereken her şeyini Bilge'ye teslim etmiş. Uzandığı yatakta aylardır ölümü beklemişti. Ama bir türlü gelmemişti. Etinin öksürükleri kesilirken hırıltıların arasında mırıldandı. Hiçbir zaman düşüncede hazıra konma Bilge. Başkasının oluşturduğu düşünceyi onaylamak için değil, kendimizinkini oluşturmak için buradayız. Anlatılana değil, yaşadıklarınla, araştırdıklarınla anla hayatı. Diğerlerinin felsefesine değil, yaşamın bilimine odaklan ve kendi felsefeni çıkar. Evreni, varoluşu izle. İzledikçe nasıl da her şeyin birbirine sımsıkı bağlı olduğunu, makrodan mikroya ya da mikrodan makroya her şeyin aynı etkiye tabi olduğunu anlayacaksın. Anlamak için emek ver. Öksürükler izin vermiyordu konuşmasına. Yorgundu ve her kelimeyle daha da yoruluyordu. Bilge her sabah geliyordu etiye. Onunla sohbet etmeye. Kimseyle konuşamadığı gibi, kimseyle paylaşamadığı kadar her içeri girişte onun gitmiş olacağını düşüncesi lanetinde. Eti artık çıkmazsa cana geç kalacağını hatırlatana kadar o ev aklına gelmemişti. Ama bir aydır Can Manay'ın ciddi bir yardım alması gerektiğini söylediği halde her seferinde sonra konuşalım yorgunum sözleriyle susturuluyordu. Eti öksürükten geride kalan nefesiyle lütfen şimdi yalnız bırakma onu diye mırıldandı. Merak etmeyin diye cevap verdi. Yine istemese de otomatik bir tepkiyle. Merak etmeyin ne kadar büyük bir yalandı. Yine o eve gitmeli, yine çorbayı ısıtmalı, yine Can Manay'a yakalanmadan çıkmalıydı. İmkansızdı ama yapmalıydı. Çünkü kendi hayatı için savaşan bir kadının, böylesine harikulade bir insanın son isteğini nasıl geri çevirebilirdi? İnsan olabilir miydi o zaman? Eti'yi alnından öpüp kulaklığını onun kafasına taktı. Dinlemesi için aldığı kitabı kaldığı yerden başlatıp çıktı odadan. Her sabah yaptığı gibi merdivenlerden hızlı inip bahçenin kimsesizliğine sığındı. Çaresizliğin gözyaşlarıyla çıkıp gitmesini, bedenin hafiflemesini istiyordu. Ama imkansızdı. Bilge ağlayamıyordu. 2. Sadık. Özge'nin alev yeşil gözleri, ıslak saçından süzülen o bir damla yağmur suyunun yanağında aldığı yol, erkekliğine uygulanan basınç. Özge'nin aralanmış dudaklarından çıkan nefesin buğusu. Kirla'nın ellerinin basıncı ve Özge'nin Sadık diyen sesinin tınısı. Yükselişten aşağıya çakılır gibi düştü Sadık. Boşalmıştı. Sürmesi gerektiğinde normalde sürdüğünden çok daha kısa bir anda. Fırlarcasına kalktı masaj koltuğundan. Henüz işini bitirmemiş olan Kirla'dan kurtulurcasına uzaklaştı. Çıplaklığını umursamadan çıktı masaj odasından ve yukarıya fırladı. Hizmetçinin yanından geçti. Kimseyi görmedi bile. Kendi düşüncelerini hapsetti. Çalışma odasına daldı, kapıyı kapattı. Niye rahatlayamıyordu? Niye boşalamıyordu? Aklı. Odanın ortasında dikildi. Kendiyle savaştı. Ağlamayacaktı. Ağlayamazdı. Her boşalmada sanki daha da dolar olmuştu o gözler. O yağmur damlası, o ağzın buğusu ve o sesten çıkan kendi adı. Gözlerini sıkıca kapattı ve açtı. Aklına giren bir parazit gibi dolanan bu düşünceden kurtulmalıydı. Her düşüncesinde zamansızca, hassizce geziniyordu. Aniden geliyordu aklına Özge ve gitmek bilmiyordu. Çıplak bedenini deri koltuğuna bıraktı Sadık. Her şeyin geçici olduğunu kendine hatırlattı. Özge'yi düşünüp mastürbasyon yapmak geçmişti aklından ama yapmayacaktı. Zaten aklında dolanan bu sinsi hissi ta oralara kadar sokmayacaktı. Sahip olmadığı için böyle hissediyordu, netti. İnsanın, özellikle sahip olmaya alışmış insanın canına sahip olamayınca acıyordu. Sahip olmak bir bağımlılıktı. Sahibi olduğumuz şeylerin üstünden tamamlıyorduk kendimizi. Peki niye kendimizi eksik hissediyorduk? Çünkü her şey çok sahteydi. Ayrım sonu.